Herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi'nin popüler web sitesi sarkaç.org'un editörlerinden biriyim ben. Adım Müsemma Sabancıoğlu. Çalışma arkadaşım Defne Üçer Şaylan da burada. Konuklarımız bu akşam Bilim Akademisi'nin de iktisat alanında çalışan üyeleri, çok kıymetli üyeleri. Biz Sarkaç 2017 yılından beri var. Türkiye'de güvenilir bilimsel bilgi kaynağı olarak çok emek verilen bir site. Hep beraber Bilim Akademisi'nin üyeleriyle, BAGEP ödüllü araştırmacılarla beraber çalışıyoruz. 2017'den beri devam ediyoruz Sarkaç'taki işlerimize ve her yılın Ekim ayında Nobel'ler verildiği için Ekim ayı bizim için çok yoğun geçiyor. Sarkaç'ta bilim gündemini takip ederken muhtelif ödüllere yer veriyoruz ama Nobel'ler çok geniş kitleler tarafından iyi bilindiği için özel bir önem veriyoruz Nobel'lere. Nobel'ler açıklandığı zaman hemen üyelerimize, BAGEP ödüllü araştırmacılara gidiyoruz ve neye verildiğini, bu araştırmanın nasıl şekillendiğini okuyucularımız için derlemeye çalışıyoruz. Bunu geçen hafta pazartesiden beri yapıyoruz biz. Önce tıp ve fizyoloji alanında verildi Nobel. Sonra fizik, kimya, edebiyat ve barış Nobel'i verildi cuma günü. Geçen hafta böyle geçerken mesai işte bir geri sayma şey var, saat var, geriye sayan Nobel'in kendi sayfasında. Gözümüzde ondan hiç ayırmadan bu pazartesi Defne de ben de birdenbire bir işe dalmışız. Ben bir yazıyı editliyordum, Defne başka bir şey yapıyordu. Kafayı bir kaldırdık. Nobel'i alanlardan bir tanesi Bilim Akademisi'nin üyelerinden birisi Daron Acemoğlu ve o saat bu saatleri oradan oraya koşturup duruyoruz. Bu akşam 16 iktisatçı üyemiz var. Daron Acemoğlu da onlardan biri. Bu gece onu da davet ettik aslında ama gelebilecek mi bilmiyorum. Yine de gelememe ihtimaline karşı bize yolladığı, Bilim Akademisi'ne yolladığı bir mesaj var. Hemen okumak istiyorum. Çok değerli meslektaşlarım, çok nazik mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Bilim Akademisi'nin desteği çok önemli ve manalı, en iyi dileklerimle yazmış akademinin web grubuna. Daron Acemoğlu ödülü alanlardan sadece biri. Simon Johnson ve James Robinson da diğer iki isim. Daron Acemoğlu'nun onlarla da ortak yayınları var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu akşam toplantıyı Koç Üniversitesi'nden Kamil Yılmaz yönetecek. Ben sözü ona bırakıyorum. Çok teşekkürler bu gece burada olduğunuz için. Bilim Akademisi için çok güzel bir gün. Hepinize iyi akşamlar dilerim.
Teşekkürler Müsemma Hanım. Ben de Daron Hoca'yı kutlamak istiyorum öncelikle. Tabii kendisini direkt de kutladım. Bu çok önemli bir başarı ve çalışmalarının bir ölçüde büyük bir ödüle layık görülmesi açısından. Bu ödülü Simon Johnson ve Jim Robinson'la birlikte aldı Daron Acemoğlu. Ve burada asıl temel konuda kurumların nasıl oluştuğu ve refahın nasıl etkilediği, ülkelerin refah düzeyini nasıl etkilediği üzerine. Bu konuda ikili olarak da, üçlü olarak da çok çalışmaları var. Hem akademik yayınları var, hem de bilimsel yayınları var, hem de doğrudan kitap düzeyinde yazdıkları popüler yayınları da var. Birçok tartışmaya katıldılar ve bu insanlığın gelişimi açısından, toplumların gelişimi açısından çok önemli bir genel bir tartışma içine eklenen bir katkı bir ölçüde. Ama bilimsel anlamda da iktisat biliminin doğrudan siyaset teorisi ve tarihle de aynı anda çok yakın olarak ilgilendiği bir alana girmiş durumdalar. Ve o anlamda biz bu akşam Bilim Akademisi'nin iktisatçı üyeleriyle birlikte Daron Acemoğlu'nun katkısı ve üçlüğünün katkılarını ele alacağız ama Daron Acemoğlu'nun katkılarını bireysel anlamda daha fazla tartışmak da istiyoruz. Ben öncelikle sözü Şevket Hoca'ya vermek istiyorum. Sonra diğer üyelerimizden de katkılar isteyeceğim. Ben de kendim bazı konularda katkıda bulunacağım. Hocam.
Teşekkürler Kamil. Ben de senin bıraktığın yerden devam etmek isterim. Gerçekten Daron ve arkadaşları James Robinson ve Simon Johnson ekonominin alanını genişlettiler. Şimdi hatırlamaya çalışalım. 30-40 yıl önce iktisat, uzun vadede iktisadi kalkınma, gelir artışları, verimlilik, teknoloji konularında sadece iktisat alanında düşünür ve analiz yapardı. Bu ekip alanı genişlettiler. Bu uzun vadeli konuları anlayabilmek için iktisadın yanında siyaset, belki kültür, güç ilişkileri, coğrafya, bunları hep birlikte düşünmemiz gerektiğini disiplindeki insanlara, iktisatçılara bileklerinin hakkıyla kabul ettirdiler. Benim bu üçlünün çalışmalarından en çok etkilendiğim tarafı odur. Ben doktora öğrencisiyken hocalarımız biz böyle alanı genişletip siyaset ve iktisadı beraber düşünelim dediğimizde hocalar durun bakalım burası iktisat bölümü derlerdi. Böyle şeyler yapılmaz derlerdi. Ama bu ekip gerektiğinde matematiği de herkesten iyi kullanarak bazı şeyleri kabul ettirdi. Kurumlar deyince bunun geçmişi de var tabii. İktisatta kurumların altını çizen geçmişte de okullar vardı. Son 20-30 senede yeni kurumsal iktisat akımı gelişti. Daron ve arkadaşları yeni kurumsal iktisat içinde uzun vadeli iktisadi gelişme, niye bazı ülkeler daha gelişiyorlar, daha müreffeh, refah oluyorlar, daha yüksek gelirli oluyorlar, niye bazıları daha geride kalıyor sorusuna cevap olarak kurumları yahut kısa deyişle oyunun her toplumda oyunun kurallarını öne çıkardılar ve bu oyunun kurallarının süreklilik kazandığını, kolay kolay değiştirilemediğini, etkilerinin uzun vadeli olduğunu gösterdiler. Burada bir şeyin daha altını çizip son vereceğim bu turda konuşmama. Deniliyor ki Daron ve arkadaşlarının yaptığı şey sömürgeciliğin uzun vadeli etkilerini ortaya koydu. Bu doğru ama eksik. Daron ve arkadaşları toplumların işleyiş biçimleri ve kurumlarının etkisini sadece sömürgecilik, sömürge toplumlarında değil, tüm toplumlar için tartıştılar. Kurumların etkisini altını çizdiler. Onların söyledikleri sadece sömürge geçmişi olan toplumlar için değil, Türkiye gibi toplumlar için de çok önemli.
Çok teşekkürler hocam. Ben de buradan alıp özellikle şu konuyu vurgulamak istiyorum. Kurumlar dediğimiz zaman siyasi kurumlar ve ekonomik kurumlardan, iktisadi kurumlardan bahsediyoruz. Ve o anlamda Daron Acemoğlu ve arkadaşlarının vurguladıkları önemli nokta bu ikisi arasındaki etkileşim. Ve burada asıl önemli olan kapsayıcı kurumlar ile çıkarcı, ekstraktif kurumlar arasındaki fark. Yani kapsayıcı kurumlar mülkiyet haklarını güvence altına alan, yenilikçi girişimleri teşvik eden kurumlar, demokrasi o anlamda denge ve denetleme mekanizmalarına sahip bir demokrasi bu anlamda kapsayıcı kurumlardan bahsediyor. Çıkarcı ya da ekstraktif ya da dışlayıcı kurumlar diye söyledikleri baktığımızda bu küçük toplumun küçük bir kesimi tarafından kaynakların kullanıldığı, sömürüldüğü ve mülkiyet haklarının zayıf olduğu ve böylece yeni inovasyon ve yeni fikirlerin gelişme ortamı olmadığı, onun için ekonomik, iktisadi başarının, iktisadi kalkınmanın da temellerinin zayıf olduğu bir toplumlardan bahsediyor. O açıdan bence bu ayrım çok önemli. Bu etkileşim bütün yayınlarında vardır. Ve tabii ki Şevket Hoca'nın söylediği gibi kolonyal geçmişe gitmesinin nedeni bir ölçüde kolonyalizmin etkisinden çok bir ölçüde o dönemden başlayaraktan farklı kolonyal ortamlarda farklı sonuçlar elde edilebilir diye bakmaları. Yani Kuzey Amerika, Güney Amerika karşıt farklılığını mesela, Kuzey Amerika'da çok daha seyrek yerleşmiş bir yerli nüfus varken, Güney Amerika'da çok daha büyük şehirlerde yaşayan nüfuslar varken, büyük şehirleri ele geçirdiği zaman burada ekstrakt edilebilecek, yani kullanılabilecek kaynakların, sömürülebilecek insan nüfusunun fazla olması nedeniyle çok az Avrupalı'nın oraya gitmesi, o bölgeden ciddi boyutta bir kaynak transferine, altın, gümüş gibi kaynak transferi sağlanabilir ve burada çok ciddi bir demokratik kurumları öteleyen tamamen ekstraktif ya da dışlayıcı kurumların geliştiği bir tarihsel akım görüyoruz. Kuzey Amerika örneğinde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kızılderililer ve diğer yerlilerin çok daha geniş bir alana, çok daha küçük sayılarda yayılmaları sonucunda onları sömürmek, bir araya getirip sömürmek mümkün olamadığı için Avrupa'dan nüfusun çok daha güçlü boyutta oraya geçmesi ve Avrupa kurumlarının ve kurallarının bir ölçüde 17. yüzyıldan başlayarak oraya yerleşmesi ve iki farklı iktisadi patikanın oluşmasını vurguluyor. Ve burada da tabii ki Meksika ile Amerika sınırında bulunan Nogales kasabasının kuzey ve güney arasındaki refah farkını vurgulamaları bence doğrudan bir örnek olarak da hem kitaplarında Why Nations Fail'de var. Yani bunu ben burada vurgulayayım isterseniz. Şevket Hocam da kolonyal geçmişe, kolonyalizme değindiği için buradaki önemli olan nokta tarihsel verileri kullanmak. Nobel Komitesi bunu çok net vurguluyor. Sadece teori, politik ve iktisadi teori değil, aynı şekilde ampirik olarak bu teoriyi destekleyecek bulgulara gitmeleri, onun için doğrudan geçmişte kolonyal dönemdeki verileri, demografik verileri kullanarak ampirik testler yapabilmeleri. O Afrika için de geçerli. Belki başka hocalarım da bu konuda katkıda bulunacaktır. Ayşe Hocam mı başlar? Bilmiyorum. Ayşe Hocam siz alır mısınız sözü?
Olur. Yalnız ben sadece kurumlardan bahsetmek istemiyorum. Yani kurumlarla ilgili çalışmalara ilk verilen Nobel değil bu tabii. Yani mesela Hayek de Nobel almıştı aynı gerekçeyle. Ve kurumlarla ilgili çalışan bütün iktisatçılar Daron Acemoğlu'nun yaptığı türden bir İktisat politikasına ve daha genel olarak siyasete katkıda bulunmamışlardır. Benim çok önemsemem ve çok sevinmemin sebebi bu Nobel'e Daron Acemoğlu'nun sadece teorik analizle uğraşmayan, tabii teorik analizle de çok iyi uğraşan bir iktisatçı ama bunun ötesinde iktisat politikaları ve siyaset açısından son derece anlamlı, demokratikleşmeye de katkıda bulunabilecek bir çalışması olmasıdır. Şimdi burada yani kurumlarla ilgili çalışmaları tabii çok önemli. Sömürgecilikten başlayarak, sömürgecilik tiplerinden başlayarak buraya gelmesi. Ama ben son zamanlarda teknolojiyle ilgili, teknolojik değişimle ilgili yaptığı çalışmaları da çok önemli buluyorum. Yapay zeka üzerine mesela ve bunu önemli bulmamın bir sebebi genel olarak egzojen değişken olarak kabul ettiğimiz teknolojik gelişme çok genel olarak yaygın olarak egzojen bir gelişme olarak gördüğümüz teknolojik gelişmeye endojen bir gelişme yani yönlendirilebilir ve toplumsal ve ekonomik amaçlar doğrultusunda değiştirilebilir bir değişken olarak bakması. Bu son derece önemli. Çünkü bugünlerde çok konuşuyoruz yapay zekayı da işte teknolojik gelişmenin istihdam üzerindeki etkisini de işte çalışmanın sonuna mı geldik artık istihdam yaratılmayacak mı türünden soruların çok tartışıldığı bir yerde teknolojik gelişmenin pekala yönlendirilebilir ve sadece emekten tasarruf etmekle kalmayıp şey yapabilen, faaliyet geliştirebilen, faaliyet yaratabilen, dolayısıyla istihdam yaratılabilen bir yönde evrilebilecek bir şey olarak yaklaşması, bu bana çok önemli geliyor. Bu egzojen değişken olarak gördüğümüz değişkenlerin üzerinde durmak zaten ilk çalışmalara da mesela bu 2001 makalesine kurumlarla ilgili ve sömürgecilik oraya da gidiyor. Orada da beşeri sermayeyi sadece büyümeyi etkileyen bir egzojen değişken olarak ele almıyorlardı. Aynı zamanda beşeri sermayeye kurumlarla ilişkisi içinde bakarak büyümeyi nasıl etkilediğini inceliyorlardı. Bunlar bana çok önemli geliyor ve hepsi de daha çok müdahaleye ve düzenlemeye Sosyal amaçlar, toplumsal amaçlar ve ekonomik amaçlar doğrultusunda müdahaleye hizmet edebilecek fikirlerle geliyor bütün bu çalışmalar. Bu bana çok önemli geliyor.
Teşekkürler hocam. Galiba sırayla gidersem Refet konuşmak ister diye düşünüyorum.
Memnuniyetle. Bu Nobel ödülünün sizler biliyorsunuz, kameramız açılmış ama izleyenler bilmeyebilirler. Bu böyle bir hayat boyu başarı ödülü değil. Belli bir işe veriliyor. Fakat o işte işi yapmış olan insanları öne çıkartıyor. Burada da hani Daran Hoca'nın Johnson ve Robinson'la beraber yapmış olduğu işte hocaların aktardığı çalışmalar Nobel için sebep gösterilen çalışmalar. Nobel Komitesi spesifik olarak bu kurumlara ilişkin çalışmalara biz bunu verdik diyor. Ben de bu vesileyle hocanın Nobel almadığı işlerinin bazılarından bahsetmek istiyorum. Ayşe Hoca da biraz bahsetti. Yani Daran Hoca hani şahane bir insan, çok kıymetli bir iktisatçı, çok etkileyici bir zeka vesaire olmaktan başka inanılmaz çalışkan bir insan. Ve dolayısıyla hani bu sayıda eser çıkartan birisinin yaptığı işlerin en azından bir kısmının tırışık olmasını bekleriz. Hocadan böyle şey çıkmıyor. Ve elini atmadığı da iktisatta çok az alan var. Yani ben bundan 7-8 sene evvel konjonktür dalgalamaları için asimetrileri çalışmak istedim. Neden iktisadi durgunluklar çok hızlı her şekilde oluyor da genişlemeler bu şekilde olmuyorlar diye. İşte biraz eşinmeye başlayınca 1997'de Daran Hoca'nın yazdığı bir tane makale çıktı. Yani böyle o literatürde bayağı düşünüşü değiştirmiş olan. Yani hoca o sırada kendisi çok genç bir akademisyen. O tür işlerden teknolojik değişimin değişik becerilere sahip emek gruplarını nasıl etkilediğine, belki Utku Hoca bunlardan da bahseder. Hani oyun teorisindeki bir takım şeylere, network teorisine, hani sadece ya hani, eş durumundan maruz kaldığı elektrik mühendisliğinde yazdığı makalelere hani nasıl diyeyim, normal insan gibi değil. Hakikaten başka türlü bir düzeyde iş yapan, yaptığı işi de çok etkileyici bir şekilde yapan bir araştırmacı. Bu kurumlara ilişkin yaptığı çalışmanın da dümdüz bir Türkiye uygulaması var. Hani bunun da etrafından dolaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten burada Şevket Hoca bahsediyordu. Yani bu sömürgeler üzerine değil çalışma. Sömürgeleri bir doğal deney olarak kullanıp kendi halkının, yani bunu ben başka kelimelerle nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Hani bir şekilde bir yolunu bulalım da şu ülkeyi yağmalayalım ülkesiyle şu ülkede beraber bir şey yapalım ülkesi arasındaki farkı ortaya koyan çalışmalar bunlar. Ve kurum diye bahsedilen şey de bu aslında. Yani gücü eline geçirenin ülkeden alabildiğini, alıp koparabildiğini koparmasının önüne geçecek olan bir kurumsal yapı, buna engel olacak bir toplumsal yapı, kurum denilen şeyler bunlar var mı? Yoksa güçlü ne istiyorsa o mu oluyor? Şimdi Türkiye için bunun ne kadar önemli ve ne kadar hani şu anki konjonktürde hayati olduğunu hepimiz herhalde görüyoruz. Bu çalışmanın şu an Nobel almış olması da umuyorum ki Türkiye'de bu konuların konuşulmasını, hani ya güçlüsün diye her şeyi yapamazsın denmesinin ne kadar önemli olduğunu anlaşılmasına biraz daha kolaylaştıracak olan, cümlenin başını unuttuğum için sorunu getiremeyeceğim şimdi, ama hani bu Nobel vesilesiyle bu konuları düşünebiliyor olmamız ve bunları bu dille konuşabiliyor olmamız Türkiye'deki bazı tartışmaların da önünü açacaktır diye umuyorum.
Çok teşekkürler. Bence bu geldiğimiz nokta katkıların bence çok daha derinlemesine ele almamızı sağlıyor. Çünkü kitaplarında da aslında bunu görüyoruz. Yani Ulusların Düşüşü, Dar Koridor, bu kitaplar aslında çok popüler kitaplar olarak karşımıza çıkıyor. Ama aslında her ikisinin de arkasında bir ölçüde başka bir kitap var. Bir Origins, Economic Origins of Democracy and Dictatorship. Yani demokrasi ve diktatörlüğün iktisadi kökleri olarak bakıyor. Orada teorik olarak doğrudan modellerle bu aslında her iki kitabın bir ölçüde bir sağlaması da yapılıyor. Yani birçok ölçüde katkı orada da var. O anlamda sadece Türkiye için değil, elbette Türkiye bizim açımızdan Dar koridor o açıdan günümüz modern toplumları açısından güçlü devlet, güçlü toplum ikisinin bir arada var olabilmesi, o dar koridorda var olabilmesi açısından çok önemli. Ve Çin gibi günümüzde demokratik kurumları olmadan oldukça işte son 20 yılda büyük bir ilerleme kat etmiş, hatta inovasyonda da oldukça öne çıkmış bir ülkenin demokratik kurumları olaraktan kalkınma sağlamış Avrupa ve Amerika ve diğer ülkelere bir tam tersi bir kaynak, yani tam tersi bir örnek olarak çıkması, aslında onların modellerinden baktığımızda burada ülkelerin başarısını 5-10'ar yıllık dönemler değil, çok daha uzun dönemlerde bakmamız gerektiği ve o anlamda da kurumların belirleyiciliği bu uzun dönemde kendisini göstereceğini vurgulamaları bence çok önemli. Bu noktada kime söz vermek, kim almak isterse diye sorayım. Galiba Ahmet Hoca gelmişti sırayla baktığımda. Sonra Erol ve galiba böyle gidelim isterseniz. Utku gelecekti lazım.
Şimdi ben Daron Hoca'nın yaptıklarının hayranıyım, izlenim düzeyinde. Çok yakından takip ettiğimi söyleyemem. Ama anahtar kelime olarak aklıma benim için şahsen temenni düzeyinde bazı unsurlar geliyor. Mesela refah, kapsayıcılık, insani değerler. Bunları Daron'un çalışmalarında bizatihi hepsi yer alıyor. Ama bunlar genelde temenni düzeyinde konuşulup da bırakılacak konuları hepimizin söylediği gibi çok büyük ustalıkla hem makro değişkenler hem mikro mesela sektörel modellerini bir ara baktığımı hatırlıyorum. Bütün bunları hepsini birleştirerek ele alıp da aynı zamanda da bunların altında, bu nehrin altında da yine de bir temenni yani bir değer yargısının sürdürdüğünün başka bir kelime bulamayacağım ama hayranlığımı ifade etmek isterim. Ve bunu da Ayşe'nin de söylediği gibi daha yakın zamanda dinlediğim çalışmalarında güncellik, ne kadar güncel konularda da bütün bu çalışkanlığını ve ilgisini sürdürdüğünün hayranıyım, onu da söylemek istiyorum. Yani bu yapay zeka ele alınırken bir taraf yadırgamadığım bir taraf tutmuş olduğunu görüyorum Daron Hoca'nın. O da insani değerler ve bunu yine diğer çalışmalarında da gördüğüm o analitik titiz açıklamalarla destekleyerek değer yargısıyla bütün bu çalışmaları harmanlaması benim çok her zaman dikkatimi çekiyor ve çok değerli katkılar olarak güncelliğini devamlı sürdüren katkılar olarak izliyorum, izlemekteyim. Çok sevinçliyim. Daron Hoca'nın böyle bir takdir görmüş olmasını. Ben de bunları söylemiş olayım.
Teşekkürler Ahmet Hocam. Ben tek Erol'a vermeden önce bir noktayı da belirtmek istiyorum. Bir de zamanlaması manidar bir ödül diye bakabiliriz. Amerikan seçimlerinde demokrasi ve otokrasi arasında giden bir seçim döneminde bu ödülün yıllarını bu konuya vermiş, tarihsel, iktisadi, siyasi, teori, her veri, her şeyi harmanlamış üçlüye verilmesi de bence çok net bir mesaj gibi geliyor bana. En azından ben böyle düşünmek istiyorum. Erol Hocam, buyurun, sıra sizde.
Çok sağ ol. Tabii ben de Türkiye'den büyük hocamızın bu ödülü almış olmasının sevincini yaşıyorum. Herhalde hepimiz Türkiye'deki herkes bu sevinci yaşıyor. Aynı zamanda Bilim Akademisi'nin üyesi olması da tabii sevincimizi daha da arttırıyor. Böyle bir kurumda yer almış olması. Daran Hoca'nın bu ödülü alması tabii bir yanıyla da kimseye şaşırtmadı. En azından bu konuyla ilgili kimseye şaşırtmadı. Çünkü zaten hani ne zaman alacak diye bekleniyordu. Yani alacak mı almayacak mı değil. Ne zaman alacağını aslında konuşuyordu insanlar. Senin de söylediğin gibi Kamil, bu da zamanlaması da iyi oldu belki. Bence sadece Amerika açısından değil, dünya geneli açısından da. Yani dünyanın gerçekten böyle saçma sapan bir şeye gittiği, her tarafta işte savaşların olduğu, en temel insani değerlerin çarçur edildiği, harcandığı bir ortamda. Yani bu insanların bu ödülü almış olması önemli. Ben burada iki noktaya değinmek istiyorum Dayan Hoca'nın çalışmalarıyla ilgili. Bir tanesi diğer kurumsal yapının etkilerine ilişkin katkıları belirtildi. Bu doğrultudaki aslında önemli bir katkısı da demokrasi ve ekonomik büyüme kalkınma arasındaki ilişkiler üzerineydi. Onu da vurgulamak lazım. Tabii Daron Hoca gerçekçi bir insan. Analizleri gerçeğe dayanan bir insan. Demokrasi olduğu her yerde ekonomik büyüme olur demiyor. Ama demokrasinin aslında ekonomik büyümeyi sağlayacak koşulları oluşturduğunu ve bu anlamda da önemli olduğunu söylüyor. Aynı zamanda hani onun çalışmalarını okurken Ahmet Hoca'nın da vurguladığı gibi o insani şeyi de hissediyorsunuz. Yani demokrasi ekonomik büyümeyi sağlamasa da aslında iyi bir şey. Ama onu da sağlıyor. O şeyi, izlenimi alıyorsunuz. Benim hani hoşuma giden bir yanı da çalışmalarının okumaya başladığınızda en azından makalenin yarısına kadar konuyu gayet iyi anlıyorsunuz. Çok net bir şekilde açıklıyor. Matematiksel kısmı daha sonra geliyor. Ve Refet Hoca'nın dediği gibi de aslında çok farklı konularda çalışması var. Yani bir konuda değil, hani belki Nobel ödülü verecek olsa birkaç konuda Nobel ödülü alabilecek bir zenginliğe sahip. Ve bu çalışmalarında da böyle hani standart alışılagelmiş sonuçların aksinin olabileceğini çok hoş bir şekilde gösteriyor. Buna örnek olarak da mesela yeni bir çalışması çıktı, Capital and Wages isminde. Yayınlanmamış olabilir şu anda ama yani bugünlerde yayınlanacak büyük bir ihtimal. Orada da hani şöyle bir sonucu var. Hani normalde sermaye birikimi olduğu zaman, hani sermaye miktarı arttığı zaman bir ülkede ücretler de artar. Böyle standart bir sonuç bu. Ama bu makalesinde Dayan Hoca bunun olmayabileceğini de söylüyor ve bunun olmama ihtimalinin de aslında çok da küçük olmadığını ve bunu söylerken de teknolojik değişmenin endojenliğine vurgu yapıyor. Yani sermaye birikimi olduğu zaman teknolojik gelişme endojense iş gücünden tasarruf eden bir gelişmeye de yol açabilir. O zaman da hani ücretler de artmayabilir. En azından kısa dönemde artmayabilir gibi ilginç bir sonucu var. Ama bu hani onun çalışmalarında da belki tipik bir özellik. Böyle çok standart bir modelden beklediğiniz sonuçların aslında olmayabileceğini ve hangi koşullarda olmayabileceğini özellikle göstermesi. Yani onun koşullarını ortaya koyması ve bunu hem teorik olarak hem empirik olarak göstermesi gerçekten bir iktisatçı için çok büyük bir özellik. Tekrar hani bu konudaki mutluluğumu vurgulayarak ben de sözlerimi bitireyim.
Çok teşekkürler Erol. Utku, lütfen sen de.
Ben de birkaç şey söyleyeyim. Yani herkes zaten çok güzel değindi. Bir kere Daron Hoca'yı ben bir polimat gibi görüyorum daha çok. Ekonomist olmaktan çok. Belki de son bu tür çalışan insanlar maalesef çok azaldı günümüzde. Bu bir konuda derinlik tabii ki de önemli. Çok önemli. Fakat onun Daron gibi genişlik, birçok konuya hakim olabilme giderek zorlaşan bir konu. Fakat yaptığı çalışmalarla herkesin değindiği gibi inanılmaz bir genişliğe sahip. Ben birkaç örnek vereceğim. Şimdi bugün özellikle çok merak ettim. Google Scholar'da sayfasını açtım. Kaç tane atıfı varmış diye. Yani yüz binlerce olduğunu biliyordum ama kaç yüz bin olduğunu bakmak için 250 bin tane atıfı var. Bunlardan en fazla aldığı atıf herkesin bahsettiği işte Nobel ödülü almasını sağlayan 2001 yılındaki makale. İkincisi ise belki popüler kitap gibi geçen işte Why Nations Fail kitabı. Yani yine akademisyenler arasında bile ne kadar bu popüler kitabın ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyor. Daha biraz daha aşağılara gittiğiniz zaman mesela benim yıllar önce bir öğrencim vardı. Network teorisi üzerine çalışıyordu. O benim ana advisor'ı değildim kendisinin. Ana danışmanı değildim. Fakat beraber konuştuğumuz Bu konudaki en önemli çalışmalardan bir tanesini özellikle bu finansal networklerle ilgili özellikle bu 2008 krizinden sonra Amerika'yı çok etkileyen, dünyayı etkileyen Daron ve eşi ve diğer co-author'ları vasıtasıyla beraber yaptıklarını onun vasıtasıyla öğrendim. Daha sonra baktığımda hakikaten çok iyi yapılmış, çok derin yapılmış bir çalışma olduğunu gördüm. Onun dışında mesela koalisyonların kurulması ile ilgili işte bizim ben mikro teoristim. Mikro teoristlerin işbirlikçi oyunlar dediği alanlarda yaptığı çok önemli çalışmalar var. Özellikle bunun tabii bunun çalışmanın uygulamalarını biz politik ekonomide görüyoruz. İşte demokratik bir koalisyon nasıl kurulur, bu nasıl sürdürülür? Bu bütün çalışmalarında yaptığı en büyük tema birkaç kere bahsedildi ama ben tekrar söylemek istiyorum. Çok büyük makro, çok büyük bir konuyu alıp bunu daha olabildiğince üzerine yukarıdan bakıp en küçük çalışan noktasını bile en büyük teknik yeterlikle bunu incelemesi ve bu konuda belki de daha büyük fikirleri besleyen makaleler yazması, bunların her bir parçası ile ilgili. Bu gerçekten inanılmaz bir yetenek. Tabii bu kendisinin ne kadar çok çalışan bir insan olduğunu da gösteriyor. Herkesin çok beklediği bir ödül. Sadece bugün oldu. Artık zamanlaması manidar da olabilir. Hem yapay zekaya verilen ödüller hem de Kamil'in bahsettiği politikayla ilgili belki görüşleri ile ilgili. Fakat hiç şaşırtıcı olmayan bir ödül oldu. Öyle söyleyeyim.
Ya Kamil, burada bir şey ekleyebilir miyim? Utku'nun söylediğinden aklıma geldiği için.
Tabii zamanımız daralıyor ama tabii ki.
Çok kısa zaten. Yani bu biliyorsunuz fizik ve kimya Nobel ödülleri aslında yapay zeka ile ilgili çalışmalar verildi. Dolaylı olarak belki fizik ve kimya ile ilgili. Mesela bu Nobel ödülü yine Daron Hoca'ya verilseydi ve yapay zeka ile ilgili verilseydi yine şaşırmazdık. Onu ekleyeyim.
Evet, kesinlikle. Şimdi ben de Utku'nun söylediğine bir şey eklemek istiyorum. Sadece finansal krizleri açıklamak, net ağ ekonomileri açıklamak değil, aynı zamanda iktisadi dalgalanmaları da doğrudan ağ ekonomileriyle açıklayan çok etkili bir makaleleri de var. Yani o anlamda katkılar gerçekten büyük ve farklı alanlarda ve ciddi iktisatçıların ve farklı alanlardaki insanların önünü açan fikirler ve yazılar. Şevket Hocam, siz de
Evet,
başladık,
ben
siz de
çok
bitirelim.
çok çok kısa iki şey söylemek isterim. Bence hepimiz değindik. Daron'un çalışmalarının derinliğine, teknik beceriye ve zenginliğine. Bütün bu çalışmaların yanında Daron doğup büyüdüğü ülkeye sık sık geliyor. Burada sık sık vakit harcıyor. Sade eş durumundan değil, bu toplumun gidişatını yakından izleyebilmek, onun içinde olabilmek için de ben Daron'un kaç tane daveti kabul ettiğini, Türkiye'ye geldiğini, sonra birçok etkinliğe de Zoom üzerinden katıldığını izliyorum. Tabii o çok önemli geliyor bana. Eminim Nobel ödülü bunun için verilmedi ama bu bizler için de çok önemli. Son olarak da yine burada bugün konuştuğumuz şeylerin bu manzara nedeniyle ben özellikle bizleri izleyen gençlere seslenmek istiyorum. Gördüğünüz gibi iktisat giderek çeşitlenen, giderek yelpazesi genişleyen bir bilim dalı. İktisat 30-40 yıl öncesine göre bugün çok daha zengin. Farklılıkları, farklı yaklaşımları içeriyor. Eğer matematiğiniz kuvvetliyse, istatistiklerle, analizlerle bunu destekleyebiliyorsanız, iktisadı ciddiye alın, çok dinamik, zengin bir bilim dalı olarak ilerliyor. Gençler bunu unutmayın.
Çok teşekkürler Şevket Hocam. Hem gençlere uyarınız hem de özellikle Türkiye konusundaki vurgunuz. Kendisi dün Türkiye'deydi. Bugün Atina'da aldı haberi. Türkiye'de bir toplantıya katılıyordu yani dün ya da geçtiğimiz günlerde. O anlamda sürekli 2-3 haftada bir geliyor gerçekten. Türkiye'yi çok seviyor, Türkiye'ye çok bağlı. Elbette ki Türkiye'deki ekonomi politikalarının, demokrasinin, Türk toplumu refahının daha da yüksek seviyelere ulaşması onu da hepimiz gibi mutlu edecek. Sadece Türkiye'de olanları değil. Yani Daron'u da yaptığı çalışmaların bir olumlu sonucu olacağı için mutlu edeceğine eminim. Ben bu notu düşmek istiyorum. Başka varsa not düşmek isteyen hocalarım belki bir dakikalık süremiz olabilir.
Ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Unutmuştum bunu söylemeyi. Hep bana bunu belki daha önce başkalarıyla da konuştuk. Hep Daron'un çalışmaları sanki bana hep şeyi hatırlatıyor. Yani tam böyle Türkiye, Orta Doğu o ortamdan çıkmış bir insanın o kafayla büyümüş bir insanın bakış açısını çok derin ve inanılmaz yansıtan çalışmalar olarak görüyorum ve bunları bilimsel en büyük yetkinlikle yapıyor.
Arkadaşlar
Belki
ben de bir şey ekleyeyim. Daron'un babası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesiydi. Tahmin edebilirsiniz gençliğinde, çocukluğunda, akşam yemeğinde neler konuşuluyordu.
evet. Ben çok teşekkür ederim hocalarım bütün katkılarınız için. Müsemma Hanım'a da Defne Hanım'a da bize bu imkanı sağladıkları için Daron'u tekrar kutluyoruz ve Bilim Akademisi üyesleri olarak, iktisatçı üyeleri olarak kutluyoruz ve gelecekte daha geniş bu konularda konuşacak bir platformu yaratmak isteriz elbette. İyi akşamlar.
Biz de çok çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar katıldığınız için son bir şey ekleyeceğim Kamil Hocam. Başta bahsettiğim Sarkaç'ta yayınlanacak Nobel yazılarına devam edeceğiz. Biz bütün bu yazıları Sarkaç'ta bulabilir izleyicilerimiz yakında. Sarkaç'ın adresi de sarkaç.org. Bilim Akademisi'nin web sitesinin adresi de bilimakademisi.org. Bilmeyenler bu adreslere bakabilirler. Sarkaç'ı da okuyun lütfen. İyi akşamlar dileriz herkese.